Ayrım 3. Geçmişin hipnozunu bozmak, gerçek iyileşmeye açılan kapı. Doktor Bülent Uran, sayfa 35. Hastalık diye bir gerçek yoktur. Evet, hastalık diye bir gerçek yoktur. Artık bu sırrı açıklıyorum. Hastalık bir teşhistir. Teşhis belli bulguları bir araya getirerek yapılan bir sentezdir. Bu sentez hasta olan kişinin gerçeğiyle alakalı olmayabilir. Eğer hastalık hasta olan kişinin gerçeği olsaydı yanlış teşhis olmazdı. Yanlış teşhis o kişinin yanlış hastalığa sahip olmasından ortaya çıkmaz. Yanlış teşhis hastalık diye bir gerçek olmamasından ortaya çıkar. Hastalık bir yakıştırmadır, hastalık bir uydurmadır, hastalık bir damgadır. Hastalık doktorun iyileştiremeyeceğine inandığı mistik bir hayaldir. Hastalık damgalanan kişinin bu damgadan kurtulamayacağına inandırıldığı tıp sözcüğünde bir maddedir. İnsan korkak bir yaratıktır. Doğası gereği doğduğu zaman tabiatın en zayıf yaratığıdır. İnsan yavrusu yıllarca ana babasına bağımlıdır. Doğada ana babasına en uzun bağlı kalan yaratıktır. Bu nedenle gruplar halinde yaşar. Gruplarla yaşama hali gruplandırma alışkanlığı yaratır. İnsan kendini ve bir şeyi belli bir sınıfa dahil etmeden rahat hissedemez. Anlaması ya da korunması için gruplandırma rahatlatıcı bir önlemdir. Tanımadığı bir kişi ya da eşyanın ya da bir düşüncenin hangi sınıfa ait olduğunu bildiği anda onu yabancılıktan tanıdıklığa yükseltmiş olur. Ya bizdensin ya düşman. Askerde aynı şehirden olanlar hemen gruplaşır. Kafa kağıdında aynı şehrin yazması güvenmek için yeterli olur. Şehirde trafikte karşılaşsa boğaz boğaza birbirine girecek iki kişi askerde can ciğer kuzu sarması olur. Çünkü bilinmeyen bir güçle karşı karşıyadır. Kendinden olanlara ihtiyaç vardır. Hastalıklar sınıflandırma gereksinimi sonucu ortaya çıkar. Tıbbi hastalıklar bu gruplandırma saplantısından ortaya çıkan hayali başlıklardır. Örneğin depresyon tanısını ele alalım. Depresyon tanısı şöyle konur. Hekimin önünde bir liste vardır. Bu listede belirtiler sıralanmıştır. Halsizlik, titreme, can sıkıntısı gibi. İki ayrı liste vardır. Önemli belirtilerin olduğu liste ile daha önemsiz belirtilerin olduğu ikinci liste. Birincisi majör belirtiler, ikincisi minör belirtiler olarak adlandırılır. Teşhis için o kişide örneğin iki majör ve dört minör belirtinin bir arada olması gerekir. Ama her hastada bu belirtilerin birlikteliği farklıdır ya da aynı belirtinin ifade şekli ya da şiddeti farklıdır. Olsun, artık depresyon tanısını alırsınız, damgayı yersiniz ve Kitab-ı Mukaddes of Tıbbi'i ne yazıyorsa o ilaçlar verilerek tedavi edilirsiniz. O gün o klinikte depresyon tanısı almış 100 hastanın her birinin depresyon belirtileri farklı olsa da 100'ü de aynı ilaçla evine döner. Ama teşhisinden memnun olmayıp ertesi gün farklı bir doktora giderse büyük olasılıkla teşhis değişir, tedavisi de değişir. Hastalık tanıları bu nedenle uydurmadır. Gerçek olan o bedenin gerçeğidir, o bedenin ortaya çıkardığı belirtilerdir. Gruplandırma tıbbi tedavi oluşturmak, tedavinin etkinliğini kontrol etmek için gereklidir. Gruplandırma olmasa tıbbi gelişme olmaz. Bu nedenle gruplandırma gereklidir. Ama gruplandırma sadece bir sınıflandırma ilmidir. Zamanla sınıflandırma kriterleri değişir ve birden o kişinin dahil olduğu hastalık grubu değişir. Ne oldu? Hastalık belirtileri mi değişti? Hayır, sadece hastalığın ait olduğu sınıf değişti. Sınıflandırma olmadan teşhis olamaz. Sınıflandırma olmadan tedavi olamaz. Tıp bu mantık üzerine işler. O belirtilerin hangi sınıfa ait olduğuna karar veremezse hangi ilacı verecek? Rahatsız edici bir durum. O belirtilere bir isim bulamayan doktor huzursuz olur. Aynı ormanda grubundan ayrı düşmüş, kendini tehlikede hisseden bir kişinin yaşadığı bir duyguyu yaşar. Doktor bunu yaşar da hasta farklı bir şey mi yaşar? Hayır. Belirtilerine belli bir damga vurulmayan her hasta adayı huzursuzdur. Hastalığının bir sınıfa sokulmasını, bir ad verilmesini umutla bekler. Hastalığının adını öğrendiği anda rahatlar, huzura kavuşur. Ama bu rahatlama hastalıkların gerçek olmadığı gerçeğini gizleyemez. Gerçek olan fiziksel bedendeki belirtilerdir. Gerçek olan sistemdeki işleyişin bozukluğudur. Bu bozukluk hastalığın kendisi değildir. Bu bozukluk o bozukluğa yol açan olayların yarattığı bir durumdur. Bedendeki olumsuz yere dönmüş bazı sistemlerin belirtisidir. Belirtileri bir hastalığın şemsiyesi altına aldığımız zaman belirtiler sonuçtan nedene döner. Bu belirtiler neden ortaya çıkar? Bu soruyu sormak için önce bu belirtilerin hastalıktan ayrı tutulması gerekir. Civciv mi yumurtadan çıkar, yumurta mı civcivden çıkar gibi bir sorun değildir bu. Eğer belirtilerden bir hastalık uydurursanız bir anda o belirtiler o hastalığın egemenliğine girer. Doktor, neden benim karnım ağrıyor? Çünkü midemde ülser var. Ha, anladım. Bir anda ülser hastalığı otomatik olarak üste çıkar ve bu hastalığı yaratan her belirti bu hastalık olduğu için ortaya çıkmış olur. Bu belirtiler neden oluyor sorusuna ters yönden bir yanıt verilmiş olur. Bu belirtileri gerçekte ortaya çıkaran nedir sorusu bir anda geçerliliğini yitirir. Çünkü bu belirtilerin ortaya çıkması bu hastalık nedeniyledir. Yani size kader bir hastalık uygun görmüş, kader bu hastalığı uygun gördüğü için bu hastalığı yaratan belirtiler ortaya çıkmıştır. Oh be, hem doktor rahat hem de hasta. Şimdi Kitab-ı Mukaddes of Tıbbi İyi açalım ve bu hastalığın tedavisi için yazan reçeteyi size uygulayalım. Hadi kendimizi rahatlattık ama bilinçaltı bu numaraları yutar mı? Yutmaz. Yutmadığı için o belirtiler yok olmuş gibi dursa da gerçekte yapılan mekanik bir sistemin manipülasyonundan ibarettir. Tansiyon yüksek. Tansiyonu normale döndür. Şeker yüksekse şekeri normale döndür. Ama ilacı bırakınca bu yine eski haline dönüyor. Kullanacaksın be kardeşim. Ömür boyu kullanacaksın. Yoksa kısa zamanda ölürsün. Ya doktor neden benim tansiyonum çıkar da komşununki çıkmaz? Sende tansiyon hastalığı var, onda yok. Ha, anladım. Bu mantığın adı modern tıp mantığıdır. İlaçların etkisi. 2003 yılında ABD'de reçetelere yazılan ilaçların neden olduğu yan etkilerden dolayı 300 binden fazla insanın, yanlışlık yok yazıyla 300 bin, öldüğünü biliyor musunuz? Tedavi için kullanılan ilaçlar bu ülkede ölüme neden olan etkenlerin birinci sırasına yerleşmiş durumda. Üstelik ABD ilaç kontrolünün oldukça sıkı olduğu bir ülke. FDA denen bir kurum bir ilacı kullanıma sokmadan önce her yönüyle inceler, tüm bilgileri değerlendirir ve öyle karar verir. Kullanmaya başladıktan sonra da eğer bir aksi durum söz konusu olursa ilacı hemen piyasadan çekmekten çekinmez. O ülkede reçetesiz satılması yasak bir ilacı asla reçetesiz alamazsınız. Şimdi Türkiye'yi düşünün. İlaçların satılmasında hemen hiçbir denetim yok. İlaçlara bağlı ölümlerin hiçbir kaydı yok. Çoğu kişinin ölüm nedeni meçhul. Ölen kişi ilaç kullanmak zorunda kaldığı hastalıktan öldüğü sanılarak hiçbir inceleme yapılmadan gömülüyor. Otopsi ülkemiz insanın anlayışında kabul edilemez bir durum. Ölen ölmüş. Bedeni rahatsız etmeyelim anlayışı. O çok güvendiğimiz ilaçların etkinliği nasıl ölçülüyor? Klinik araştırmalarla. Klinik araştırmalar nasıl yapılıyor? Şikayeti olan gönüllü hastalar denek olarak kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? En güvenilir araştırma yöntemi olan double blind yani çift kör yöntemiyle araştırma yapılarak. Nedir çift kör yöntemi? Hem hasta hem de ilacın sonucunu gözlemleyen araştırıcı hastanın hangi ilacı kullandığını bilmez. Hastalar rastgele iki gruba ayrılır. Hastaların bir kısmına gerçek ilaç, diğer kısmına placebo denilen boş ilaç yani içinde etki maddesi olmayan benzer bir hap verilir. Sonuçlar ilaç lehine istatistiki olarak anlamlı çıkarsa ilaç etkilidir denir. Yani birinci grupta 100 hastadan 50'si, ikinci grupta 30'u iyileşmişse ve bu fark istatistiki olarak anlamlıysa ilaç etkili kabul edilir. Hadi soralım bakalım. 1. Neden ilaç her hastayı iyileştirmiyor? Soru işareti. 2. Nasıl oluyor da içinde hiçbir şey olmayan boş bir ilaç 30 hastayı iyi ediyor? Soru işareti. 3. Araştırmacı gerçekten kör mü? Asla kör değil. Çünkü etken ilacın ne gibi yan etkileri olduğunu gayet iyi bilir ve hastaların bildirdiği sonuçlardan kesine yakın bir şekilde hangi hastanın ilaç, hangi hastanın boş ilaç aldığını tahmin eder. Yani görünürde tarafsız ama pratikte bal gibi taraflıdır. Bir araştırma yapan kişi de adı o makaleye yazılacaksa anlamlı bir fark bulma eğilimi her zaman mevcuttur. Bilmem ne demek istediğim anlaşılıyor mu? Peki denekler kör mü? Çoğu değil. Çoğu daha önce benzer ilaçları kullanmış hastalar oluyor. Araştırmanın etiği gereği denekler boş ya da dolu ilaç alacağını önceden biliyor. Sadece hangisini aldığını bilmiyor. Daha önceden benzer ilaçları kullanmış olanlar o ilacın nasıl yan etkiler yaptığını gayet iyi biliyor. Bu nedenle vücudun hiçbir yan etki gözlemlenmezse boş ilaç kullandığını düşünebiliyor. İlaç üreticilerinin korkulu rüyası placebolar. Bütün ilaç firmaları falanca hastalık için nasıl daha güçlü bir ilaç yaratabiliriz diye çaba gösteriyor. Bizim ilacımız falanca ilaca göre şu kadar daha etkili. Üstelik yan etkileri de daha az diye reklam yapıyor. Hiçbir ilaç şirketi nasıl oluyor da placebolar bu kadar etkili oluyor, şu placeboları daha etkili kılmak için ne yapabiliriz diye araştırma yapmıyor. Aksine placebolarla deneme yapmaktan uzak duruyorlar. Onun yerine eski ilaçla yeni ilacı karşılaştırmayı seçiyorlar. Ama bu karşılaştırma yapan dürüst bilim adamları da var çok şükür ki, bırakın ilacı, cerrahi müdahalelerde bile placebo etkisi vardır. 2002 New England Journal of Medicine'da Mosley et al 2002 yayınlanan araştırma oldukça ilginç. Çok ağır diz eklemi rahatsızlığı olan hastaların bir kısmına sahte cerrahi müdahale uygulanmasına rağmen bu hastalar gerçek cerrahi müdahale olmuş hastalarla aynı oranda iyileşiyor. Yani diz osteoartriti için yapılan cerrahi müdahalelerin sadece placebo etkisi vardır. Özellikle depresyonun tedavisinde placebolar star. Hafif ve orta şiddetli depresyon için ilk seçilecek ilacın placebo olması gerektiğini iddia eden psikiyatristler var. Ağır depresyon geçirmiş hastaların bile yarısı güçlü antidepresan kullanarak iyileşirken placebo kullananlarda iyileşme oranı %32. Ancak burada kritik soru şu: gerçek ilacı alanlar gerçekten ilacın etkisi nedeniyle mi iyileşiyorlar, yoksa ilacın yan etkilerini gözlemlediklerinden gerçek ilacı aldıklarını düşünüyorlar ve gerçek ilacı aldıklarına inandıkları için mi iyileşiyorlar? Antidepresanlar için yapılan tarafsız klinik denemelerde antidepresanlar placeboları yenemiyorlar. Ama antidepresanların etkileri yıllar geçtikçe daha güçleniyor. Çünkü bu ilaçların etkili olduğuna insanlar, medyanın da etkisi her geçen yıl daha fazla inanıyor. Günümüzde hangi ciddi hastalık kesin olarak ilaçlarla iyileştiriliyor? Yüksek tansiyon mu, depresyon mu, kalp yetmezliği mi, şeker hastalığı mı, romatizma mı, menopoz mu, kanser mi? Eğer bu hastalıklardan herhangi bir için kesin olarak tedavi edici, yani hastalığı tamamen yok edici bir ilaç bulunsa, örneğin bir ilacı kullanacaksınız ve bir daha romatizma ağrısı çekmeyeceksiniz. Herhalde ilaç firmaları bu ilacı buldukları için çok sevinirler. Ama bazen asla iyileşemez denilen hastalıkların kendiliğinden geçtiğini gazetelerden ya da TV'de duyuyoruz. Bunlara istisnalar kaideyi bozmaz inanışıyla sadece mucize gözüyle bakılıyor. Dünyanın en zor spor yarışması olarak kabul edilen Fransa bisiklet turunu tam 7 kez kazanan Lance Armstrong, bu yarışları kazanmadan önce sadece %5 yaşam şansı verilen ve tüm vücuduna, beynine kadar yayılmış testis kanseri hastasıydı. Vücudu son derece yıpratan kemoterapilerden sonra kazandı bu yarışları. Tabii şimdi işte ilaçlar iyi etmiş diyeceksiniz belki, ama kanser ilaçları asla vücutta tüm kanser hücrelerini öldürmez. Sadece belli oranda yok edebilirler. Kalan kanser hücrelerini yine bedenin bağışıklık sistemi yok eder. İşte bazı insanların bağışıklık sistemi nasıl oluyor da bu kadar güçlü olabiliyor? İnanç olabilir mi? Tıp hiçbir zaman neden yaşadıkları araştırmıyor. Araştırılan neden öldüler, nasıl yaşam süresini bir süre daha uzatabiliriz yönünde. Yukarıda saydığım hastalıkların çoğunda amaç yaşamı uzatmak. Hastalığı yok etmek yönünde ciddi bir gelişme hala yok. Ama hipnoterapi ile diyabet hastalığının tamamen yok olduğunu okudunuz mu hiçbir yerde? Okuyamazsınız, çünkü bu masal. Ama bu masala inanıp gerçekten şeker hastalığından kurtulan insanlar var. Biraz daha tabiatın bu mükemmel makinesine güvenmeye çalışsak, biraz daha inanç, daha az ilaç. Bu bölümün hazırlanmasında The Biology of Belief adlı kitaptan yararlanılmıştır. Bruce H. Lipton, Biology of the Belief, Unleashing the Power of Consciousness, Matter and Miracles, Publicity of Elite Books, 2005. Bu kadar lafı ettin de sen neyi savunuyorsun diye sormaya başladığınızı biliyorum. Ben farklı bir gözlük takmamızın zamanı geldi diye savunuyorum. Artık bu hastalıklara gerçekten savaş açmanın zamanı geldiği savunuyorum. Ama nasıl? Hastalık kavramını bir kenara iterek, hasta kavramını bir kenara iterek, insanı bir makine olarak görmeyi red ederek, bazı inanılmaz gibi görünen olaylara, yahu oralarda neler oluyor diye başımızı çevirip bakarak, bu istisnalarda neyin nesiymiş diyerek, görünmez anlaşılmaz denen kavramları acaba anlaşılır kılmak için nasıl bir çaba gösteririm diye düşünerek. Benim bu bölümden sonra anlatacaklarım bu çabalardan sadece biri. Ben bu yolu seçtim. Bu yöntemi benimsedim. O yolda yürüyorum. Ama yollar birbirini kesiyor. Başka yollarda yürüyen yeni çare arayıcılarının yolları birçok yerde kesişiyor. Çünkü bu insanlar insana aynı gözlükten bakıyor. İnsanı bir bütünün parçası olarak gören gözlükten, insanın sadece et ve kemikten ibaret olduğunu reddeden gözlükten bakıyorlar. Tüm bu et ve kemik dışı kavramları şimdilik zihin başlığı altında topluyoruz. Ama buna bilinç diyen de var. Yani tüm zihni, düşünceyi, inancı ve spiritüel kavramları bilinç başlığı altında toplayanlar da var. Hipnozu ve hipnoterapiyi anlamak bakımından zihin kavramını bilinç ve bilinçaltı olarak iki ayrı bölümde incelediğimiz için bilinç kavramı dar bir anlam içeriyor. Bir iyileştirme modeli olarak sunacağım hipnoterapi zihin modeli üzerine dayanan bir yöntem. Bu nedenle öncelikle zihin modelini açıklamak istiyorum. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 43.